Bu programımızdan başlayarak önümüzdeki iki hafta içerisinde Tanrı Sözünden Eski Antlaşma'dan Amos kitabının yorumunu yapacağım değerli dinleyicilerimiz. Amos'un peygamberlik hizmeti İsrail Kralı 2. Yerovam ve Yahuda Kralı Uzya'nın hüküm sürdükleri dönemde gerçekleşti. Kuzeydeki İsrail Krallığında peygamber olan Yunus ve Hoşea ile ve güneydeki Yahuda Krallığında peygamber olan Yeşaya ve Mikaya aynı günlerde yaşamıştı Amos peygamber. Amos'un konusuna geldiğimizde Amos, Tanrı'yı bu dünyanın yöneticisi olarak sunar ve bütün ulusların ona karşı sorumlu olduğunu bildirir. Bir ulusun sorumluluğunun ölçüsü, o ulusun sahip olduğu ışıktır. Herhangi bir ulus için ya da bir birey için son sınav Amos 3:3'te bulunur. Şöyle diyor, iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü hiç? Refah ve bolluk dolu günlerde Amos, ceza geleceğini, yargı geleceğini bildirdi. Tanrı'nın yargısı, lüks içerisinde yaşayan ve ahlaksızlık içinde yuvarlanan ulusları bekliyordu. Evet, Amos, kutsal kitapta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir diyebiliriz. Yahudalı olmasına karşın İsa'dan önce 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu kitabın yazarına geldiğimizde ben Amos'u kente gelen köylü vaiz olarak tanımlarım. Onu şahsen tanımamızı istiyorum çünkü Amos'u tanımak, onu sevmek ve onun peygamberliğini daha iyi anlamak demektir. Güneydeki krallık olan Yahuda'da doğduğunu ama kuzeydeki krallığa peygamberlik ettiğini göreceğiz. Mesajı Beyt El'de kralın tapınağında bildirilmişti. Böylesi uzak kırsal bir yerden gelip çevredeki bütün uluslara karşı gelecek yargıyı bildirmek çok sıra dışı bir şeydi. Amos global yani bütünsel bir hayat görüşüne sahipti ve Tanrı'nın sadece o zaman için değil gelecek için de bütün dünya için olan programını görüyordu. Bütün bunlar bu adamı çok dikkat çekici bir peygamber yapmaktadır. Amos 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yerovam'ın İsrail kralı olduğu günlerde depremden 2 yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümleri gördü. Tekoa Amos'un doğup büyüdüğü yerdi. Yeruşalim'in birkaç kilometre güneyinde. Peygamber Mika'nın hakkında ama sen ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır dediği hepimizin duymuş olduğumuz Betlehem bulunuyordu. Betlehem ünlü olmuştur ama Betlehem'in de birkaç kilometre güneybatısında o kadar çok bilinmeyen Tekoa adlı küçük bir yer vardı. Hatta Amos'un kendisinden bile eski antlaşmanın başka hiçbir yerinde söz edilmemektedir. Luka'nın müjdesinde Meryem'in soy ağacında verilen bir Amos vardır. Ama bu kişinin peygamber Amos'la bir ilişkisi yoktur. Ve Amos'un doğup büyümüş olduğu küçük Tekoa kasabası neredeyse hiç duyulmamış bir yerdir. Tekoa bir kadın peygamberin gelip Davut'a bir mesaj verdiği yerdir. Bunu 2. Samuel 14. bölümde okuyabilirsiniz. Davut peygamber bu bölgeyi iyi biliyordu çünkü burası onun Kral Saul'dan saklanmak için kaçtığı bölgeydi. Tekoa tepeye kurulmuştur. Lut gölünün kıyısına kadar devam eden korkunç ve ıssız çöle bakar. Geceleyin vahşi hayvanlar ulurlar ve gündüzleyin de sadece bedevi kamplarının bulundukları yerleri yukarıdan küçük benekler olarak görebilirsiniz. Bu bölgede çölün bu göçebe ve serserilerinin bıraktığı siyah islerden başka hiçbir şey yoktur. Doktor Adam Schmidt, Tekoa'nın erkekleri terk edilmiş ve yabani bir dünyaya bakardı demiştir. Günümüzde İsrail ulusu Lut Gölü kenarında Masada'ya giden modern bir otoyol inşa etmiştir. Yol Arad'dan geçer. Yukarıya Hebron'a ve Betlehem'e çıkar ama Tekoya'ya yaklaşmaz. Çünkü Tekoya çöldedir. Çoğunuzun Tekoya'nın adını bile duymadığınızdan eminim. Çünkü en iyi zamanlarında bile Tekoya yolda geniş bir yer olmaktan fazlası sayılmamıştı. Tekoya adı kamp yeri anlamına gelir. Gerçekten de sınıra giden bir yoldan başka bir şey değildi. Yıllar önce bir adamın Amos'un doğduğu yere erişmek için at arabasıyla gidebileceğiniz kadar gittiğinizi, sonra da kalkıp 1-2 kilometre yürümeniz gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Tekoa işte böyle bir yerdi ve Amos'un doğduğu yerdi. Tekoa ancak bu gerçekle övünebilir. Bu adam ve İsrail'in kuzeyindeki krallığı Samirya'daki hizmeti hakkında biraz kişisel bilgi edinmek için 7. bölümü açmamız gerekir. Burada şu sözleri okuyoruz. Beyt el kahini Amatsiya, İsrail kralı Yerovam'a haber gönderip şöyle dedi. Amos, İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yerovam kılıçla öldürülecek. İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına sürgüne gönderilecek. Bunun üzerine Amatsiya, Amos'a çek git ey bilici dedi. Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan, orada peygamberlik et. Bir daha Beyt El'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır. Amos, ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diye karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı. Git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Amos değerli dinleyicilerimiz bizlere sığır çobanı olduğunu söyler. Burada çöl koyunlarının özel bir cinsine çobanlık ettiğini bildiren özel bir sözcük kullanılır. Bunlar bodur hayvanlardı ama kışın orası soğuk olduğu için uzun tüyleri vardı. Ayrıca yabanıl incir ağaçlarının meyvesini topladığını söylüyor. Bir incir çöldeki bodur ağaçlarda yetişen küçük bir incir gibiydi. Bu ağaçlar günümüzde bildiğimiz incir ağaçlarından daha alçak bir düzeyde yetişiyorlardı. Öyleyse Amos'un işinden ötürü yolculuk etmesi gerektiğini görüyorsunuz. Dilerseniz onun göçmen bir işçi olduğunu söyleyebilirsiniz. Koyunları ve incirleri Amos'u o çölün derinliklerine itiyorlardı. Gerçek bir çiftçiydi, taşralıydı. Köylüydü, çiftçiydi, kaba sabaydı. Bir köy vaiziydi. Beyt El'deki ekümenik vaizlerin arasında onlardan biri değildi. Ama Amos'a gülmeye başlamadan önce size şunu söyleyebilir miyim? Tanrı'nın en büyük adamlarından biriydi. Çok hayret verici bir bireydi. Amos'un sözlerine kulak verin. Rab beni sürünün ardından aldı, git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Tanrı Amos'u çölden alıp kuzeydeki krallığın başkentlerinden biri olan Beyt El'e göndermişti. Burada kent insanları yaşıyordu. Tanrı onu vaaz etmesi üzere çağırmıştı. Tanrı ona bir mesaj vermişti ve Tanrı onu Beyt El'e göndermişti. Beyt El ilk önceleri kuzeydeki krallığın başkentiydi ve Yerovam'ın altından buzağlarından birini koyduğu yerdi. Kültür ve kültlerin merkeziydi. Halk o altından buzağa tapınıyordu ve Yüce Tanrı'ya sırtlarını çevirmişlerdi. Beyt El, sofistike ve yapmacık kişilerin taşındığı bir yerdi. Jet sosyete burada yaşıyordu. Her şeyin açıkça ve utanmadan yapıldığı bir yerdi. Ayrıca entelektüel bir merkezdi. Burada bir peygamberler okulu vardı. İlahiyat fakülteleri liberalizm öğretiyordu. Tevrat'ın esinini inkar eden Graf Wellhausen hipotezini öğretir ve Rudolf Bultmann gibi bir tanrı bilimcinin en son teorilerini kabul ederlerdi. Beyt El'de yapılan şeyler herkesin taklit ettiği şeylerdi. Filtreli sigaralar ilk çıktığında bunların reklamının yapılıp kullanılmaya başlandığı ilk yer Beyt El'di diyebiliriz ve buradan her yere yayılmışlardı. Beyt El bir sonraki yılın modalarını görmek için gidilecek yerdi. Seneye gömlek yakaları daha mı büyük olacak yoksa daha kısa mı? Takım elbiselerin ceketlerinde iki düğme mi, üç düğme mi yoksa dört düğme mi olacak? Modaya uymak için son düğmeyi iliklemeden mi yoksa ilikleyerek mi bırakmalı? İşte bütün bunları öğrenmek için gidilecek yer Beyt El idi. Sonra bu köy vaizi Tanrı'nın bu peygamberi bir mesajla bütün diğer peygamberlerinkinden farklı çok sıra dışı bir mesajla kente geliyor. Amos'un giysileri Beyt El'deki kesimlere uygun değildi. Ona bakarsanız mesajı da hiç uygun değildi. Onların duymaya alışmış oldukları türdeki mesajları vermedi. Kralın tapınağında her zaman çok sofistike ve çok iyi eğitim görmüş yumuşak huylu bir vaiz bulunurdu. Ama bu adam kürsüde durup halka teselli edici hiçbir şey söyleyen, inanlı olmayan biriydi. Halka verdiği mesaj sakerin tadındaydı ama şimdi karşımızda farklı türde bir adam var. Amos ilk geldiğinde insanlar ona baka kaldılar ama çok hoşgörülü idiler. Biliyorsunuz işte geniş görüşlüydüler ve ona gülümsediler. Sanıyorum o yıl moda olmayan, yukarıya kadar düğmeleri olan sarı ayakkabılar giyiyordu. Üzerindeki takım elbise kendisine göre değildi ve düğmeleri doğru iliklenmemişti. Hayatındaki ilk kravatını takmıştı ve düğümünü bir kasırga atmışa benziyordu. Ama Amos'tan başka herkes utanmıştı. Amos hiç de utanmamıştı. Epey bir patırtı yaratmış olmalıydı. Kırsal alanı bırakıp kente gelmişti. Çölü bırakmış ve şimdi resepsiyonların yapıldığı salona gelmişti. Bütün hayatı boyunca çölde uzun tüylü koyunlarla birlikte olmuştu. Şimdi Beyt El'deki çok bakımlı keçilerin arasındaydı. Tarımsal alandan ayrılmış kültürlü bölgeye gelmişti. Sanıyorum önceleri herkes onu dinlemeye gelmişti. Onun vaaz verebileceğine inanmıyoruz demişlerdi. Bu adamın herhangi bir mesajı olduğunu sanmıyoruz diyerek meraktan gelmişlerdi. Eğlenmek için gelmişler ama oradan öfkeyle ayrılmışlardı. Sansasyonel bir vaizdi çünkü vaizleri Beyt El'in stiline göre kesilmemişti. Ancak günümüzde o zamanın liberal vaazlarının hiçbir kaydına sahip değiliz. Ama Amos'un vaazları ve peygamberliğine sahip olduğumuz kesindir. Amos, Tanrı sözünü bildirdi. Birçok kişi etkilendi. Bazıları Tanrı'ya döndü ama liberal öğretileri rahatsız etti. Beyt El'deki organize din, Baal'a tapınma ve altın buzağı bir araya geldiler. Orada ekümenik hareket vardı ve bu yüzden hepsinin programı aynıydı. Hiçbir şeye inanmıyorsanız dostum, sizi birbirinizden ayrı tutacak bir şey yoktur. Eğer ben hiçbir şeye inanmıyorsam ve siz hiçbir şeye inanmıyorsanız birleşebiliriz. Ekümenik hareket işte budur ve o zaman bile oldukça güçlüydü. Amos kendisini susturma ve kentten kovma planları yapan bütün bu organize dinin ortasındaydı. Önde gelen ekümenik önderlerden bazıları bir toplantı düzenledi. Amos'u ortadan kaldırmak istiyorlardı. Ona verilen desteğin kesilmesini istiyorlardı. Ona eğer mesajını değiştirmezse aylığını kaybedebileceğini söylediler. Beyt El'de kalabalıkları çektiği için kendisini eleştirmeye başlayan bazı muhafazakar önderler de vardı. Hizmette ayağını kaydırmaya çalıştılar. Ama Tanrı onu bereketledi ve Amos ödün vermeyerek Tanrı sözünü bildirmeyi sürdürdü. Beyt El de bütün dinlerin önderleri bir araya gelip bir toplantı yaptılar. Bu gerçekten de Dünya Kiliseler Birliği'nin ilk toplantısıydı diyebiliriz eğer bu benzetmeyi yapabilirsem. Ve bu toplantının kuralı Amos gitsin. Amos gitsindi. Evet, Amos çekip gitsin, bizi rahatsız etmesin ve bu toplantıda kaçınılmaz olan gerçekleşti. Gidip Amos'la konuşması için bir komite başkanı atadılar. Bu kişi de Amatsya'ydı. Amatsya putperestliğe düşmüş bir kahindi. Bütün bunlar size günümüzde olup bitenleri hatırlatmıyor mu değerli dostum? Hep aynı hikayedir. Biz bunların günümüzde olan modern şeyler olduğunu düşünürüz ama bu tür şeyler insan Aden bahçesinden çıktığından beri gerçekleşmektedir. Amatsya dinin ücretli işçisiydi. Yontulmuştu, eğitim görmüştü, gururluydu, bilgindi, dindardı ve sahte kutsala klasik bir örnek oluşturuyordu. Amatsya akıllıca ve sinsice bir darbe hazırladı. İkinci Yerovama gitti ve onun aklını Amos'a karşı zehirledi. Kralın kendisini desteklemesini sağladı çünkü kilise ve devlet din ve politikanın birleşmesi gerektiğine inanıyordu. Şöyle oldu. Beyt El kahini Amatsya, İsrail kralı Yerovama haber gönderip şöyle dedi. Amos, İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yerovam kılıçla öldürülecek, İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına sürgüne gönderilecek. Size sorayım dostum, Amos böyle mi demişti? Hayır, böyle dememişti. Söylediği sözler Tanrı'nın kılıçla yürüyeceğim Yerovam soyunun üstüne dediğiydi. Eğer sonra olup bitenlerin kayıtlarını takip ederseniz Amos'un bildirisinin doğru olduğunu görürsünüz. İkinci Yerovam'ın Amos'a inanmaması büyük talihsizlikti. Çünkü torunu daha sonra kılıçla öldürülmüştü ve böylece kraliyet soyu son bulmuştu. Amos'un kılıç ve Yerovam hakkında bir şeyler söylediği doğruydu. Ama Yerovam'ın kendisinin kılıçla öldürüleceği hakkında bir şey söylememişti. Amatsya gerçeği çarpıtan politikacı bir din adamıydı ve gerçeği çarpıtmak da yalan söylemenin en kötü biçimidir. Sanıyorum Amatsya Amos'u görmeye gittiğinde yanına iki adam daha almıştı. Peygamberler, bu arada şunu da bildireyim ki sahte peygamberler okulunun müdürü Doktor Ses Çıkaran Bakır vardı. Gururlu, azametli ve üstün bir politikacıydı. Ayrıca bir de Rev, çınlayan zil vardı. Kendisi kentteki en zengin, en etkin kilisenin vaiziydi. Zenginlerin evet adamıydı. Vaaz veremiyordu ama harika bir karıştırıcıydı. Bu arada karıştırdığı şeylerin hayret verici olduğunu söylemeliyim. Kürsüye yumruğuyla vurmuyordu çünkü cemaatini uyandırmak istemiyordu ama hafta içerisinde sırtlarını çok iyi sıvazladığı kesindi. Amos'u bekleyen komite işte buydu. Amatsya iğneleyici bir şekilde ve alay edip yukarıdan bakan bir tavırla Amos'a "Ey bilici" dedi. Yani ona rahip diyordu. Amatsya Amos'a "Çek git ey bilici. Yahuda'ya kaç, ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et" dedi. Yani Amatsya ona "Sana vaiz olduğunu kim söyledi? Diploman nerede? Hangi okula gittin? Seni kim atadı? Buraya gelmeden önce nerede vaizlik ettin? Git buradan kaç" diyordu. Yani kentten ayrıl. "Defol" diyordu. "Ekmeğini orada kazan" dedi. Amos'a "Sen bu işi sadece para için yapıyorsun ve bu yüzden biz seni burada istemiyoruz" demek istiyordu. 13. ayet en büyük hakareti taşımaktı. "Bir daha Beyt El'de peygamberlik etme, çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır." Bu Amatsya'nın küstahlığı ve kibirinin zirvesidir. Burada sadece ısırıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda zehirli olan bir yergi kullanır. Beyt El'deki en önemli kilisede kralın tapınağında konuşmakta olduğunu hatırlatıyor. Kralın tapınağındaydın ve kral senden hoşnut olmadı. Mesajın onu rahatsız ediyor. Hatta senden hoşlanmayan birçok insan var. Çok diplomatik bir yöntem kullanmıyorsun. Onların sırtlarını sıvazlayıp onlara ne kadar harika olduklarını söylemiyorsun. Zengin kişileri himayene almıyorsun ve çok saygılı değilsin. Ara sıra komik hikayeler anlatıyorsun. Saygın değilsin. Kürsüye yumruğunla vuruyorsun ve zarif hareketlerin yok. Göklerden gök gürültüsüyle gürler gibi bir sesle konuşamazsın. Vaaz verme sanatı hakkında bir kursa gitmen gerek. Ve en son çıkan kitapları okumuyor gibisin. Bu arada en son çıkan Baal Yale'ye gidiyoru okudun mu? Ve tabii ki zavallı Amos en son çıkan kitabı okumamıştım. Bu büyük Tanrı peygamberinin, Tanrı'nın doğruluğunu ve Tanrı'nın yargısını bildiren bu adamın verdiği yanıtı dinlemenizi istiyorum. Ona cehennem ateşi peygamberi demekten hoşlananlar vardır ama yanıtını dinleyecek ve gerçekte ne kadar lütufkar olduğunu göreceksiniz. Amos, ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diyerek karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı, git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Ve bundan sonra Amos, Amatsiya adlı bu adam hakkında epey katı bazı sözler içeren mesajına devam etti. Şimdi size bir soru sormak istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Yanıtı bir fanatiğinki gibi mi? Doğrusunu isterseniz benim Amos hakkında bir tek eleştirim var. Fazla saf biri, biraz açık sözlü, biraz fazla basit. Tekoa çölünde yolunu biliyordu. Vahşi hayvanlarla dolu, ıssız çölde tehlikelerden uzak durmasını biliyordu ama Beyt El'in asfalt ormanında biraz kayıp gibiydi. Bu arada günümüzde bu dünyada bir orman vardır. Kilise çevrelerinde, liberal kiliselerde ve hatta muhafazakar kiliselerde durumun biraz tehlikeli olduğunu göreceksiniz. Gerçekten güvenlikte değilsinizdir çünkü sık sık sizi parçalara ayırmak isteyen birisi vardır. İhtiyarlar kurulundaki biri kükreyen bir aslan olacaktır. Onun sırtını sıvazlasanız ve onun istediği şekilde hareket etseniz iyi olur, yoksa başınıza epey dert açabilir. Günümüzdeki asfalt ormanında bir yılanın tıslaması da vardır. Zehirli bir dili olan Bayan X, Yakup mektubunda dilleri zehirli olan kişilerden söz etmişti. Bu insanlardan bazılarının sizi eleştirmeleri çıngıraklı yılan ısırığından daha kötüdür. Amos adlı bu adam çok saftı. Siz benim bir vaiz olmadığımı söylüyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Ve siz benim bir peygamber olmadığımı söylüyorsunuz. Haklısınız. Ben bir peygamber değildim. Ben bir köylü çocuğuyum. Ama Tanrı beni çağırdı. Söylediklerine kulak verin. Rab beni sürünün ardından aldı. Git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Amos, bonservisimi mi istiyorsunuz? İşte şu. Tanrı beni çağırdı diyor. Size şunu söyleyeyim mi? Eğer bugün Tanrı sözünü bildirirseniz insanlar size meydan okuyacaklardır dostum. Geçenlerde bir mektup aldım. Adam mektubunda çok çapraşık sözler kullanıp sözlerini "yetkinizi nereden aldığınızı bilmeyi istiyorum" diyerek bitiriyor. Çok kolay bir şekilde yanıt verebilirim. İlk gençlik yıllarımdayken Tanrı beni çağırdı ve Tanrı'nın beni çağırdığını biliyorum. Belki Tanrı'nın beni çok büyük bir imanım olduğundan ötürü çağırdığını düşüneceksiniz. Hayır, fakir bir çocuktum. Rabbin okulu bitirmem için bana yardım edeceğine inanacak kadar imanım yoktu. Hatta sizinle çok açık konuşayım, hiç imanım yoktu. Sadece devam etmek için çok büyük bir arzum vardı. Şimdi, değerli dostum, bu yolda epey ilerlediğimden dolayı 30 yıldır Rabbin sözünü öğretiyorum. Tanrı tarafından çağrıldığıma ve yetkimin bu olduğuna hiçbir kuşkum yok. Amos saftı ama Tanrı tarafından çağrılmıştı ve Rab bütün yol boyunca ona yol gösteriyordu. Amos Tanrı'nın mesajını veren Tanrı'nın adamıydı. İsrail'in yüzeyde dindar olması Tanrı'nın onların günahını yargılamayacağı anlamına gelmiyordu. Onun yasasını reddedişlerinden kandırmacaları, fakirleri soymaları, onlara şiddet ve baskı uygulamalarından ötürü Tanrı iğreniyor. Tiksiniyorum bayramlarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü. Bunun yerine adalet, su gibi, doğruluk, ırmak gibi sürekli aksın demişti. Sahte bir barış günüydü. Kuzeyde Asur, Demokles'in düşmeye hazır kılıcı gibi asılı bekliyordu ve bundan sonraki yarım yüzyılda bu küçük krallığı yok edecekti. İsrail bunu görmezlikten gelmeye çalışıyor ve barış hakkında konuşmaya devam ediyordu. Ama Amos, işte Rab, Yahve'nin gözleri bu günahlı krallığın üzerindedir. Onu yeryüzünden söküp atacağım dedi. Mesajı popüler bir mesaj değildi. Tanrı'nın niyetinin günahı cezalandırmak olduğu konusunda halkı uyardı.